Ayrım 35, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 383. 33. Bölüm. Güvenli evin duvarları beyaza boyalı haberleşme merkezindeydiler. Burası geleceğin bir laboratuvarındaki mikroplardan arındırılmış bir hücreye benziyordu. Soldaki beyaz kontuvarların arkasında dev bilgisayarlar duruyordu. Sağda da beyaz bir toplantı masası vardı. Teknisyenler savulmuş ve herkes masa etrafındaki yerini almıştı. Dışarıda Hong Kong itfaiyesi alevleri söndürmeye çalışıyor, polisler de telaşa kapılan Victoria Tepesi sakinlerini yatıştırıyorlardı. Oyuncular beyaz plastik iskemlelerde oturuyorlardı. Hiçbirinde oturumu açacak cesaret ya da güç yoktu. Bitkinlik ve ölüm korkusu yüzlerini soldurmuştu. Sadece biri korkmuyordu. Aşırı yorgunluktan gözlerinin altı morarmıştı. Ama gözlerinde korku değil, sadece şaşkınlık vardı. Dakikalar önce ölümden hiç korkmamış, ölümü yaşamaya yeğlemişti. Şimdi karısı elini tutarken öfkesinin kaybolduğunu, beyninin derinliklerinde bir yere gizlendiğini hissediyordu. "David Webb, bunu bize kim yaptı?" diye fısıldadı. Masanın başında oturan Havlin cevap verdi. "Ben yaptım. Bu iğrenç suç yüzünden dava edilseydim elde olmayan nedenleri ileri sürerek kendimi savunurdum. Önce ortada büyük bir kriz vardı. İkincisi de siz vardınız." Havlin'in karşısında oturan Conklin, "Bunu açıklayın," dedi. Webb'le Mary solunda, Morris Panov'la Edward McAllister sağında kalıyorlardı. "Hem bir şey saklamayın." Gözlerini David'e dikmiş olan elçi, "Hayır, saklamayacağım," dedi. "Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Pekin'de bir fanatiğin yönetimindeki bir grup adam Hong Kong'u ele geçirmek için hazırlık yapıyor. Anlaşmayı unutarak Hong Kong'u ve bütün toprakları işgal edecekler. Bunun Uzak Doğu için nasıl bir felaket olacağını anlıyorsunuz sanırım. Bu tehlikeyi göze alamayız." David soğuk ve kuru bir sesle, "Kuomintang'da fanatikler de diğerleri," diye söylendi. "Çin'e karşı Çin, 40 yıldır manyakların savaş çığlıklarını duyuyoruz."
"Ama onlarınki sadece çığlıktı Bay Webb. Onlar bir plan yapmadılar, harekete geçmek için hazırlanmadılar. Bu kez bir kriz olursa hiçbirimiz bunun etkisinden kurtulamayız."
"Bana gözlerimle görmediğim bir şeyi anlatmıyorsunuz. Tepedekilerin bazısı gerçekten manyak. Ama yine de bence onlar bir avuç fanatik. Diğerleri de benim gördüğüm manyak gibiyseler hepsini Tiananmen alanında asarlar. Üstelik ölüm cezasına karşı çıkan kimseler de bu durumdan memnun kalırlar. Benim gördüğüm kendisini peygamber sanan bir sadist, bir kasaptı. Kasaplar devlet adamı olmaz. Onlar ciddiye alınmazlar."
Havlin kaşını kaldırdı.
"Her Hitler 1933'te başa geçti ve o da bir kasaptı. Günümüzde de öylelerine rastlıyoruz. Bu hareketin başındaki adamı tanımıyorsunuz sanırım. O adam kendisini görebileceğiniz bir yerde ortaya asla çıkmaz. Kendisi bir devlet adamı ve çok da ciddiye alınıyor. O adam Pekin'i değil Hong Kong'u istiyor."
"Ben gördüğümü bilirim. Üstelik bunları uzun süre unutabileceğimi de sanmıyorum. Bana gereksinmeniz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Merkez komitesine durumu haber verin. Tayvan'dan onlarla işbirliği yapmamasını isteyin. Bunu kabul edeceklerdir. Zaman değişiyor. Artık Pekin dahil kimse savaş istemiyor."
Elçi Medusalı'yı inceliyor, verdiği bilgiyi değerlendiriyordu. Onun Pekin'de bazı şeyler görerek sonuçlara vardığını da anlamaktaydı. Ama yine de o Hong Kong olayının iç yüzünü bilmiyordu tabii.
"Çok geç kaldık. Merkez komitesindeki fanatikler harekete geçtiler bile. Onların yaptıklarını açıklamaya kalkarsak Çin Halk Cumhuriyeti güç durumda kalacaktır. Deng Xiaoping bile Pekin'in gururuna indirilen böyle bir darbeyi kabul edemez."
McAllister lafa karıştı. "Ben bir analizci olarak bu durumu tehlikeli buluyorum ve bu..."
"Webb, kısa kesin," dedi. "Çok konuşuyorsunuz ve durmadan şakağınızı ovuşturuyorsunuz. Gözlerinizden de hoşlanmadım. Gözleriniz ölü bir balığınkilerden farksız. Maine'de de çok konuşmuştunuz zaten. Siz bir yalancısınız, bir fahişesiniz."
"Evet, evet, ne demek istediğinizi ve bunları neden söylediğinizi anlıyorum. Ama ben dürüst bir insanım Bay Webb, dürüstlüğe inanırım."
"Oysa ben inanmıyorum artık. Devam edin. Her şeyi çok iyi açıklıyorsunuz ve ben bir kelime bile anlamıyorum. Ne diyeceksiniz, yalancı?"
McAllister David'in hakaretleri karşısında acı acı yutkundu.
"Bu işe örgütlenmiş çetelerle karışacaktır. Yani triadlar."
Marie gözlerini müsteşara dikmişti. Doğuya özgü çeteler, aslında bu çeteler çok iyi örgütlenmişlerdir ve paravan kullanırlar. Birçok bankaya sahiptirler. Kaliforniya, Oregon, Washington eyaletinden tutun da benim ülkemde İngiliz Kolumbiyası'na kadar her türlü yerde onların işleri vardı. Uluslararası transferler sayesinde her gün kirli paraları aktarırlar.
McAllister başını salladı. Bu da krizin daha tehlikeli bir hal almasına yol açıyor. Hong Kong'u ele geçirmek isteyen fanatikler yeraltı örgütleriyle işbirliği içindeler. Bu çeteler Hong Kong'un ekonomisine sızarak ona en ağır darbeyi indirecekler. Bu durumda Çin Halk Cumhuriyeti de İngiltere ile olan anlaşmanın yararsız olduğunu ileri sürecek ve askerlerini buraya gönderecek.
Mary dudak büktü. Bu iş nasıl olur? Bunun mantıkla ilgili bir yanını göremiyorum.
Elçi Haviland bu planı uygulamaya başladılar bile Bayan Webb diye cevap verdi. Bu yüzden Jason Bourne'a gereksinmemiz vardı.
David içini çekti. Biri şu işi başından anlatsın.
Haviland bu iş 30 yıl geriye dayanıyor diye başladı. Çok zeki bir genç adamı Tayvan'dan babasının doğduğu topraklara gönderdiler. Orada kendisine yeni bir aile bulundu, yeni bir ad verildi. Bu çok uzun vadeli bir plandı. Köklerinde de kin ve intikam vardı.
Webb Sheng Chu Yang'ın inanılmaz hikayesini dikkatle dinledi. Artık anlatılanların hepsi de doğruydu. Çünkü yalan söylemek için bir neden kalmamıştı. Haviland sözlerini 27 dakika sonra tamamlayarak siyah bordürlü bir dosyayı açtı. İçinde 70 küsur sayfa vardı. Dosyayı David'in önüne bıraktı.
Bildiğimiz, öğrendiğimiz her şey burada yazılı. Bu bilgiler çok gizlidir. Buradan bu dosyanın ancak külleri çıkabilir. Kuşkunuz ya da sorularınız olursa Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Konseyi'ne kadar her türlü yerden bilgi isteyebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacağıma yemin ederim.
Diplomat susup Webb'e baktı.
Belki bunu istemeye hakkımız yok ama yardımınıza gereksinmemiz var. Bize verebileceğiniz bilgiler son derece değerli.
Böylece Sheng Chu Yang'ı yok etmesi için birini yollayacaksınız.
Evet, ama iş bundan daha karmaşık. Bu işte parmağımız olduğu anlaşılmamalı. Bundan hiç kuşkulanılmamalı. Sheng kendisini ustalıkla gizlemiş. Pekin onun ana Çin için savaşan bir idealist, vatanı çok seven bir insan gözüyle bakıyor. Yani onu bir tür aziz sayıyorlar. Kendisi tam anlamıyla güvende. Etrafına topladığı kimseler, yardımcıları, muhafızları, koruyucu birlikler ona tam anlamıyla bağlı.
Mary lafa karıştı. Bu yüzden o katili istediniz demek. Sheng'e ulaşmanız için onu bulmanız gerekiyordu.
Katilin Sheng'le anlaştığını ve onun hesabına hareket ettiğini biliyorduk. Sheng fikirlerini beğenmeyen ya da karşı çıkanları temizletiyordu. Yani Jason Bourne Sheng için olağanüstü bir silahtı. Kiralık katilin siyasal ya da ulusal bir bağı yoktu. Ayrıca onun işlediği cinayetler Sheng'e bağlanamazdı.
Web ama katil Pekin'e gitti diye itiraz etti. Onu izledim. Aslında bana tuzak kurmak için bunu düşünmüştü ama...
Haviland bağırdı. Size tuzak mı? Yani sizi biliyorlar mıydı?
İki gece önce havaalanında onunla yüz yüze geldik. Birbirimizin kim olduğunu anladık. Bunu anlamamak olanaksızdı. Katil bunu gizleyip başaramadığı bir iş yüzünden cezalandırılmayı istemezdi tabii.
McAllister dayanamadı.
Havaalanındaki ajanın siz olduğunuzu anlamıştım.
Sheng ve adamları da öyle. Bu yüzden hemen öldürülmeme karar verildi. Öğrendiklerimi birine anlatmamın ne kadar tehlikeli olacağını biliyorlardı. Tuzağı hemen o gece hazırladılar. Sheng o komandoyu çağırarak bana bir tuzak kurmasını sağladı. Bunu yaparken de katil kendisine yaklaştı. Gizlenen bir müşterinin uzun süre kiralık bir katilden uzak kalması mümkün değildir.
Havin'in kaşlarını çattı.
Belki Sheng daha sonra onu da öldürtmeyi düşünüyordu. Yani katil son işinden sonra para almaya gidecekti. Kendisine yeni bir görev verileceğini sanacaktı. İşte o sırada kendisini öldürecekler ve bütün izleri gizleyeceklerdi. Kai Tak'taki olaylar o katilin idam fermanıydı kuşkusuz.
Jason Bourne katil kurnazdı ama bunu anlayacak kadar zeki değildi diye cevap verdi. Neyse, demek bana anlatılanlar yarı gerçek yarı yalandı. Hong Kong yok olabilir ama anlatılan nedenlerle değil. Hepiniz ahlaksızsınız.
Haviland haklısınız diyerek başını salladı. Ama dediğim gibi ortada büyük bir tehlike ve siz vardınız. Bir şey soracağım Bay Webb. Bayan Webb, size gelip durumu anlatsaydı bize yardım eder miydiniz? İsteyerek yine Jason Bourne olur muydunuz Bay Webb?
Derin bir sessizlik oldu. Bütün gözler David'e çevrilmişti. Adam hafif sesle hayır diye mırıldandı.
Haviland başını salladı. Bunu biliyorduk ve bu görev için sizi kullanmak zorundaydık. Siz kimsenin başaramadığı şeylerin üstesinden gelebiliyordunuz. Bu kez de öyle oldu. Yani düşüncemizde yanılmamıştık. Bunun bedeli korkunçtu tabii. Kimse bunu inkar edemez. Ama yine de başka çaremiz olmadığının farkındaydık. Zamana ve koşullara karşı savaşıyorduk.
Ve bunu süzdü. Durum yine de aynı. Komando öldü.
McAllister komando mu diye sordu.
Sizin katil, yerime geçen adam. Bize yaptıklarınız boşunaydı.
Haviland yok öyle değil diye ısrar etti. Her şey bize anlatacaklarınıza bağlı. Yarın burada birinin öldüğünü gazeteler yazacaklar. Ama Shen kimin öldüğünü bilmeyecek. Hiç fotoğraf çekilmedi. Basın üyeleri o sırada burada değillerdi. Daha sonra gelenleri de polis olay yerine yaklaştırmadı. Gerçek duyulmayacak. Burası hala İngilizlere ait bir yer. Londra, Washington ve Hong Kong valisi arasında görüşmeler oldu. Katilin yüzü parçalanmıştı. Kimse ona bakıp kendisini tarif edemezdi. Zaten cesedi de alıp gizlediler. Bunu Edward düşündü ve işi de hemen halletti.
Mopanov ama David ve Mary'i görenler, dinleyenler oldu dedi.
McAllister psikiyatri uzmanına döndü. Sadece bir iki grup deniz piyadesi. Hepsini bir saat içinde Hawaii'ye geri yolluyoruz. İki ölü ve yedi yaralı da birlikte gidecek. Onlar havaalanında kimseyle konuşturulmayacak ve özel bir uçağa bindirilecekler. Ayrıca o ara büyük bir panik ve kargaşa vardı. Polis ve itfaiye de dışarıdaydı. Bahçeye girmemişti. Bu durumda istediğimiz açıklamayı yapabiliriz.
Ve bu sizin oyunuz zaten diye söylendi.
Müsteşar Webb'e bakamadı. Elçinin dediklerini duydunuz. Başka seçeneğimiz yok. Haviland atıldı. Kendine haksızlık etme Edward. Ben seçeneğimiz olmadığından ısrar ettim. Sen başından itibaren bu işe karşı çıktın.
Müsteşar ben yanılmışım diyerek onu şaşırttı. Neyse bunun önemi yok. Şimdi ne söyleyeceğimize karar vermeliyiz. Gazeteciler konsolosluğun önünden ayrılmıyorlarmış. Bu durumda bir haber hazırlayıp vermemiz gerekir.
Haviland içini çekti. Doğru, herhalde sen bir şey düşündün.
Bay Webb'in söylediğini yanlış duymadımsa şimdilik durumu idare edecek bir şey buldum. Bay Webb, siz birkaç kez komando dediniz. Katil gerçekten bir komando muydu?
Eskiden öyleymiş. Bir subay ve akıl hastası, yani cinayet işleyen bir deli.
Onun adını öğrendiniz mi?
Webb müsteşara bakarken Alcott Price'ın sözlerini anımsadı. Şu anda benim yerimi almak isteyen pek çok erkek olduğundan haberin var mı? Nasıl senin yerine geçtiysen başkaları da ben olabilmek için can atarlar. Bu kanlı dünya Jason Bourne'larla dolu. Onlara bir fikir, bir yön ver yeter. Hepsi de kan dökmeye başlayacaktır.
Hayır, adını öğrenemedim.
Ama yine de komandoydu.
Evet.
Bu durumda İngiliz'di tabii.
Evet.
Öyleyse biz bambaşka bir hikaye anlatırız. Katil ne İngiliz'di ne de askerdi.
Conklin ilk kez biraz saygıyla müsteşara baktı. Beyaz bir erkek, bir Amerikalı. Ona bir ad ve ölü bir dosyadan bir geçmiş verebiliriz. Dördüncü sınıf palavra yani. Dünyaya garez olan bir psikopat buraya gelip saldırmış olabilir. Müsteşar yerinde kımıldandı. Bunun gibi bir şey ama tam öyle değil. Siyah'ın deneyimli ajanına karşı çıkmak istemediği belliydi.
Beyaz evet, Amerikalı evet. Şiddetli bunalıma düşerek cinayet işlemeye kalkan biri, hedefi de bendim.
David o adam da benim yani dedi, bunalıma düşen adam.
Müsteşar sakin sakin devam etti.
Adınızı kullanmayacağız. Birkaç yıl önce Uzak Doğu'da cinayetten uyuşturucu kaçakçılığına kadar türlü suç işleyen bir Amerikalının adını veririz. Hong Kong, Macao, Singapur, Malezya, Sumatra ve Filipin polisiyle işbirliği yaptığımızı da söyleriz. Gayretlerim sayesinde işlerini engellemiştim ve kaçakçı milyonlar kaybetmişti. Serseri Hong Kong'a döndüğümü ve Victoria Tepesi'ne yerleştiğimi duyarak kendisini mahveden adamın peşinden geldi.
McAllister Webb'e baktı.
Ben uzun yıllar Hong Kong'da kaldım.
Peki'nin beni gözden kaçırdığını sanmıyorum. Burada kaldığım süre içinde epey düşman edindim. Pekin de kabarık bir dosyam olduğundan eminim. Gerçekten düşmanlar edindim Bay Webb. Benim görevim buydu. Bu bölgede etkimizi arttırmak için uğraşıyorduk. Dünyanın bu bölgesinde Amerikalılar suç işlediklerinde de onların yakalanması için elimden geleni yapıyordum. Kendi adamlarımızın peşinden giderek iyi niyetimizi gösteriyorduk. Sonunda beni yine bu yüzden merkeze çağırdılar. Adımı kullanırsak Sheng Chu Yang bu duruma inanabilir. Birbirimizi tanırız. O belki bir düzine olasılık üstünde duracaktır. Ama aklına bir İngiliz komandosu ile ilgim olabileceği gelmeyecektir.
Kongnin bence Çinli birkaç yıldır sesi çıkmayan Jason Bourne'u düşünecektir dedi.
Tamam. Ve yani kimseye gösterilmeyen ceset de bana ait dedi.
Müsteşar başını salladı. Evet olabilir. Sheng'in neler bildiğini, nerelere kadar sızdığını bilemiyoruz. Biz sadece ölenin onun katili olmadığına inanmasını istiyoruz.
Conklin müsteşara artan bir saygıyla baktı.
Böylece Sheng'i öldürmek için sahte bir Bourne'a zemin hazırlanmış olacak. Doğrusu siz çok ilginç bir insansınız. Kalleş ama ilginç birisiniz Bay McAllister.
Avalant, bu yüzden kendini tehlikeye atacaksın Edward diye mırıldandı. Bunu senden istemedim biliyorsun. Senin çok düşmanın var.
Ben işi böyle halletmek istiyorum. Beni bu işi incelemen ve gereken kararları vermem için getirdin. Bence bu planım en uygun olanı. Sheng'i inandırmamız gerekiyor ve adım buna yardımcı olabilir.
Ve birden öyle olsun diyerek gözlerini kapattı. Bu sözleri Jason Bourne ne kadar sık söylemişti.
Mary yüzüne dokundu.
David, özür dilerim. Web önündeki dosyayı açtı. İlk gördüğü de altında isim yazılı bir fotoğraf oldu. Resmin Sheng Chu Yang olduğu belirtilmişti.
Ama hepsi bu kadar da değildi.
Bu o yüzdü. Cellatın yüzüydü. Kasabın yüzüydü. Elindeki mücevherli tören kılıcıyla erkekleri ve kadınları parçalayan, iki kardeşe keskin bıçaklar verdirip birbirlerini öldürene kadar dövüştüren, işkence edilmiş cesur Eko'yu bir kılıç darbesiyle öldüren manyaktı.
Bourne'un soluğu kesildi. Gözlerinin önünde o kanlı sahneler belirmişti.
Eko'nun sırf Delta'yı kurtarabilmek için canını vermesini anımsadı.
Delta, Eko'nun ölümü sayesinde katili yakalayabildiğinin farkındaydı.
Eko kafa tutarak ölmüş, o büyük acı veren idamı kabullenmişti. Bunu sırf Medusa'dan bir dostun kaçabilmesi için yapmıştı. Ölmeden önce de kılıçlı adamın ortadan kalkması gerektiğini işaret etmişti.
Jason Bourne, bu diye fısıldadı. Sizin bilinmeyen Tayfa'nın oğlu bu mu?
Haviland ona baktı, evet.
Sizin saygın düşünür prensiniz bu mu? Kimsenin ilişemeyeceği Çinli aziz bu mu?
Yine evet.
Siz yanıldınız, o ortaya çıktı, kendisini gösterdi.
Tanrım, hem de nasıl gözüktü.
Elçi şaşaladı, telaşla öne eğildi.
Emin misiniz?
Daha fazla emin olmama imkan yok.
McAllister daha fallamıştı.
Koşullar olağanüstüydü herhalde. Bu durum o katilin Çin'den sağ çıkamayacağını açıklıyor. Yine de Sheng için deprem etkisi yapan bir şey oldu mutlaka.
Çin dışında kimse durumu öğrenemediğine göre öyle sayılır. Mao'nun mozolesi bir atış poligonuna döndü. Bu tuzağın bir bölümüydü ve onlar kaybettiler. Eko kaybetti.
Mary hala onun elini tutuyordu.
Kim?
Bir dost.
Haviland, Mao'nun mozolesi mi dedi, inanılır gibi değil.
Bourne hiç de değil dedi. Sadece çok zekice bir plandı. Çin'de bir hedef böyle bir yerde saldırıya geçileceğini düşünemezdi.
Hedef avını kovalayan biri olarak mozoleye giriyor ve onu öbür kapıdan çıkarken yakalayacağını umuyor. İçerisi loş ve adam tehlikede olabileceğini aklından bile geçirmiyor. Oysa kendisi av ve o anda öldürülmek üzere etrafı sarılmış bile. Çok zekice bir plandı.
Elçi avcılar için çok tehlikeli olmalı dedi. Sheng'in adamları için tehlikeli. Küçük bir hataları tutuklanmalarına neden olabilirdi.
Hata yapmaları olanaksızdı. Oradaki adamlarını ben öldürmeseydim kendileri temizleyeceklerdi. Bunu şimdi anlıyorum. Bu işler olurken onlar Eko'yu alıp kaçtılar.
Haviland büyülenmiş gibiydi. Bourne'a yalvarır gibi baktı. Lütfen Sheng'e dönelim.
Jason Bourne gözlerini fotoğrafa dikmişti. Cehennemden çıkmış bir canavar o. İşkence yapıp öldüren bir Savonarola. gülümseyerek erkeklere, kadınlara, herkese işkence yaptırıyor. Çocuklarla konuşan bir peygamber gibi vaaz veriyor. Ama aslında dengesi bozuk serserilerden oluşan çetesini korkutmuş. Onların dehşete kapılmasından yararlanıyor. Hepsini böyle yönetiyor. Sözünü ettiğiniz koruyucu birlikler aslında sadece goriller, işlerini efendilerden öğrenmiş sadist haydutlar. O adam Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen'i yönetenlerin ruhuna sahip biri. Buraya ulaşırsa Tanrı yardımcımız olsun.
Haviland bunu yapacak durumda Bay Webb dedi. Siz dünyanın hiç görmediği bir Shengchu Yang'ı tanımladınız. Kendisi şu anda Çin'in en güçlü adamı. Adolf Hitler nasıl zaferle Reichstag'a geldiyse bu adam da öyle. Merkez komiteye gidecek. Komiteyi bir kukla haline getirecek.
Bize anlattıklarınız düşündüklerimizden çok daha korkunç. Çin'e karşı Çin, bu kıyamet demektir ah tanrım.
Jason kısık bir sesle, o bir hayvan diye fısıldadı. Vahşi bir hayvan gibi öldürüyor. Üstelik o karın doyurmak için değil, sadece zevk aldığı için öldürüyor.
McAllister birden atıldı.
Daha fazlasını bilmeliyiz, daha fazlasını öğrenmemiz gerekiyor, bize anlatmalısınız.
Bourne bir düşteymiş gibi dalgındı.
Bir toplantı yaptı, bunun büyük kılıcın gecelerinin başlangıcı olduğunu söyledi. Orada bir hain olduğunu ileri sürdü. Bu toplantıyı ancak bir deli düşünebilirdi. Pekin'in bir saat kadar dışında bir kuş cennetinde toplandılar, meşaleler yanıyordu. Orada bir ağacın dalına asılmış bir adamı kılıcıyla parçalayarak öldürdü. Sonra bir kadın masum olduğunu söylemeye kalktı. Onun da başını uçurdu. Bunu herkesin önünde yaptı. Sonra iki erkek kardeş.
McAllister bir hain mi diye sordu. Yani bir hain buldu mu? Biri suçunu itiraf etti mi?
Mary bağırdı. Yeter.
Hayır bayan Webb, kocanız geriye gitti. O anı yaşıyor. Ona bakın. Kendisi şimdi orada.
Mopanov korkarım sinir bozucu dostumuz haklı Mary diye mırıldandı. Gözlerini Webb'den ayırmıyordu.
Kendisi orada ve gerçeği bulmaya çalışıyor. Bırak devam etsin. Bu hepimize zaman kazandırır.
Hain yoktu. Kimse ona cevap vermedi. Sadece o kadın suçsuz olduğunu bağırdı. Kasap onu öldürdü ve sessizlik oldu. Korkunç bir sessizlik. Cellat herkesi uyarıyor. Gerçekçinin her yerde olduğunu söylüyordu. Kendi adamları göze görünmüyorlardı ama bakanlıklarda, güvenlik örgütünde ve her yerde hazırdılar. Sonra Eko'yu öldürdü. Eko daha fazla yaşayamayacağının farkındaydı ve çabucak ölmek istiyordu. Ona işkence yaptıkları için çok kötü durumdaydı. Yine de bana zaman kazandırmak için.
Morris Panov, Eko kim David diye sordu. Lütfen bize söyle.
Alfa Bravo Charlie Delta, Eko Foxtrot.
Psikiyatri uzmanı ısrar etti. Medusa değil mi? Eko Medusa'dandı.
O Paris'teydi, Louvre'da. Benim hayatımı kurtarmaya çalıştı ama ben onu kurtardım. Yıllar önce de o beni kurtarmıştı. Dinlenmek bir silahtır derdi. Etrafıma adamları dizip beni zorla uyutmuştu ve sonra ormandan çıkmıştık.
Mary hafif sesle dinlenme bir silahtır diye yineledi. Kocasının elini sıkarken gözlerinden yaşlar süzülüyordu.
Oh tanrım!
Eko beni ormanda gördü. Eski işaretleri kullandık. Yıllar önceki işaretleri unutmamıştı. Hiçbirimiz unutmadık.
Panov konuşmaya hazırlanan McAllister'ın omzunu tuttu.
Kent dışındaki kuş cennetinde miydiniz David?
Bourne evet diye cevap verdi. Gözleri hiçbir şey görmez gibiydi. İkimiz de onun öleceğini biliyorduk. Bu çok basit, çok belirliydi. Sadece zamanı satın almamız gerekiyordu. Dakikalar değerliydi. Belki bu dakikalara sahip olursam bunu yapabilirim.
Panov ne yapacaksın David diye sordu.
O manyağı öldürebilirim. Onun yaşamaya hakkı yok. Yüzünde bir gülüşle kolayca öldürüyor. Eko bunu gördü, ben de gördüm. Şimdi her şey olabilir. Ormanda patlamaların sesi yankılanıyor. Herkes koşuyor, kaçıyor, bağırıyor. Bunu şimdi yapabilirim. Onu kolayca öldürebilirim. Beni gördü, bana bakıyor. Düşmanı olduğumu biliyor. Senin düşmanınım kasap. Göreceğin son yüz benimki olacak.
Ne var? Bir şey oldu. Birini önüne çekerek kendini koruyor. Buradan çıkmalıyım. Bu işi başaramayacağım.
Panov ona doğru eğildi. Yapamıyor musun, yapmıyor musun? Sen Jason Bourne musun yoksa David Webb misin? Kimsin sen?
Kurban Delta diye bağırdı. Tiz sesiyle herkesi şaşırttı.
Ben Delta'yım, ben Bourne'um. Kabil Delta için, Carlos da Kabil için.
Birden geriye yaslanıp kaldı. Başı göğsüne düştü. Sesi çıkmıyordu. Kimse konuşmadı. Kimliğini kesin olarak bilemeyen adam gözlerini açıp başını kaldırana kadar birkaç dakika geçti. Kimse zamanın farkında değildi. Duyduğu acıdan yeni kurtulmuştu David Webb. "Özür dilerim," dedi. "Bana ne olduğunu bilemiyorum, özür dilerim." Panov onun yüzüne baktı. "Özür dileyecek bir şey yok David, sadece geri döndün. Bu durumu anlıyoruz."
"Evet, geri döndüm. Bu çılgınlık değil mi?"
"Hiç de değil. Tam anlamıyla doğa sayılır."
"Oraya geri dönmem gerekiyor. Bunu da anlıyorsun değil mi Mo?"
Mary telaşla bağırdı. "David!" Jason Bourne sevgiyle onun elini tuttu. "Bunu yapmam gerekiyor. Bunu başkası yapamaz. Bu kadar basit işte. Ben yolu biliyorum. Echo benim için hayatını verdi. Benim bu işi yapacağıma inanarak öldü. Kasabı temizleyeceğimden emindi. O zaman başaramadım. Ama bu kez başaracağım."
Mary sıkıca ona sarıldı. "Ya biz ne olacağız?" Sesi odada yankılandı. "Bizim önemimiz yok mu?"
David onun kollarından kurtularak gözlerinin içine baktı. "Geri döneceğime söz veriyorum. Fakat gitmem gerek. Bunu anlamıyor musun?"
"Bu insanlar için mi? Bu yalancılar için mi?"
"Hayır, onlar için değil. Yaşamayı çok isteyen biri için. Onu tanımadın. Kendisi sağ kalabilenlerden biriydi. Fakat hayatının benim ölümüme değmeyeceğini anladı. Yaşamam ve gerekeni yapmam şarttı. O bunu anlayarak kararını verdi. Yolun bir yerinde hepimiz bu kararı vermek zorundayız."
Bourne McAllister'a döndü. "Burada bir cesedin fotoğrafını çekebilecek biri var mı?"
"Müsteşar kimin cesedinin?" diye sordu. "Jason Bourne benim cesedimin," dedi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 396.